Biz bugün yeni bir vaaz seriye başlayacağız. Zaten geçen hafta kitabı bitirdik. Yani kelam tamam. Vahiy kitabı bitirdik. O zaman ben düşünüyorum yine başlangıçtan başlayalım. Yaratılış 1-1. Ama onu yapmayacağız. Biz bir kahramanın hayatına bakacağız yaz boyunca. O kahramanın adı da Şimşon ya da Samson. Belki filmlerde görmüşsünüzdür. Kutsal kitapta Şimşon diye geçiyor. Hakimler kitabında yer alıyor. O zaman kutsal kitaplarınız varsa Hakimler kitabını açalım. 13. bölümü. Şimşon güçsüz, güçlü adam. Fiziki olarak güçlü, ruhsal olarak güçsüz bir adam. Ve onun hayatını çalışacağız beraber. O zaman kutsal kitaplarımızı açalım. Ben bir dua edeceğim. Sonra işte konuya gireceğiz, hikayesini anlatacağız. Dua edelim kardeşler. Yüce babamız, iyi ki varsın, iyi ki bizi çağırdın, iyi ki bizi kurtardın, kurtarmak istiyorsun. İyi ki, evet, bizden bıkmadan, usanmadan, veren, bereketleyen, lütfunu yağdıran bir Tanrısın. İyi ki bizi öğretmek de istiyorsun. Gel kutsal ruh, şimdi bizim öğretmenimiz ol. Senin sesini duyan bir halk olalım. Ve hayatlarımızda senin kelamını harekete geçiren, uygulayan bir halk da olalım. Lütfen itaat eden bir halk olalım. Gel kutsal ruh. Lütfen Rab, sensiz olmaz. Öğrenmek istiyoruz, değiştirilmek istiyoruz. Senin yolundan yürümek istiyoruz. Gel baba lütfen, sana ihtiyaç duyuyoruz bugün. Baba, oğul ve kutsal ruh adıyla. Amin. O zaman umarım bulmuşsunuzdur kutsal kitaplarda. Hakimler kitabı 13. bölümü. Hakimler kutsal kitabın aslında en ilginç bölümü. Çok tuhaf aslında bir bölüm. Çok işte beklenmedik bir şekilde Rab'in çalışmasını görüyoruz. İsrail halkı Mısır'dan çıkıp vaat edilen ülkeye yerleştikten sonra Rab dedi ki bu toprakları size veriyorum. Ama bunlar çok aptal bir halk ve yapamazlardı. Yani elde edemezlerdi. Düşmanları kovamazlardı ve bu toprağa sahip çıkamazlardı. Ve bu durumdalar. Aslında düşmanlarından güçsüzler. O zaman vaat edilen toprakta yaşıyorlar. Ama işte miras tam olarak alamıyorlar. O durumdalar. Ve Hakimler kitabında kutsal ruh çeşitli önderlerin üzerine iniyor. Meshediyor. O zaman burada bir halk var. Kutsal ruh diyor ki seni seçiyorum. Onun üzerine geliyor. Meshediyor. Adam ağa kalkıyor. Birkaç düşmanı yok ediyor. Yok et ya. Düşman bulamıyor adam. Tamam. Sonra günaha düşüyor. Sonra günaha düşüyor, ölüyor ve bitiyor. Tamam. Sonra işte 40 yıl geçiyor düşmanların ellerinde. İşte ezik, işte zulüm çekiyorlar, zordalar. Sonra kutsal ruh başka bir adamın üzerine geliyor. Seni kaldırıyorum. Aa, kalk, seni meshediyorum. O gidiyor, düşmanları yok ediyor. Sonra o ölüyor. Sonra kutsal ruh diyor ki madem adam bulamazsam kadını meshedeceğim. O zaman bir kadını seçiyor. Deborah diye. Deborah da ağa kalkıyor. İşte düşmanlarını yok ediyor. Sonra ölüyor. Ve Hakimler kitabı bu şekilde geçiyor. Yani işte her zaman geçici bir nesil boyunca çözümler var. Sonra işte daha da kötüye gidiyor. Bir kısır döngü içerisindeyiz. Ve olaylar aslında daha da kötüye gidiyor bu kitapta. En sonunda işte Rab Şimşon'u seçiyor, meshediyor ve kullanıyor. Ve bu adam öbürlerinden güçlü ama aynı zamanda öbürlerinden beter bir adam göreceğimiz gibi. Ve bu aslında bir trajedi, çok acı bir hikaye. Tamam mı? Çünkü aslında Şimşon Rab onu meshediyor, kullanıyor. Çok güçlü bir şekilde kutsal ruhla dolu bir adam. Ama karakteri zayıf ve nefsine yenilmiş bir adam aslında. Ne yazık ki. Ve burada gördüğüm, bütün dünyada gördüğümüz gibi aslında armağan farklı, karizmatik olmak farklı, karakter farklı. Tamam, o zaman bu adam çok armağanlı, çok güçlü, çok karizmatik bir önder ama aynı zamanda karakteri yok. Karakteri sıfır. Öz denetimi sıfır. Ve bunu görüyoruz. Ve aslında bu bize bir şekilde umut verici bir şey. Nasıl umut verici? Demek ki Tanrı mükemmel bir adamı aramıyor. Mükemmel bir önderi aramıyor. Mükemmel bir kahramanı aramıyor. İyi ki aramıyor. Çünkü bulamaz zaten. Tanrı mükemmel olmayan kişileri kullanmaya razı bir Tanrı'dır. Tanrı bu nefsine yenilmiş bir adamı kullanabilirsek demek ki bizi de kullanabilir. Hamdolsun. Tamam mı? O zaman demek ki bizi de ruhuyla doldurabilir. Bizi, her birimizi birer kahramana dönüştürebilir Tanrı. Çünkü mükemmel bir kişi zaten bulamayacak. Tamam mı? O zaman hikayenin olumlu tarafı odur, göreceğimiz gibi. O zaman bugün o hikayenin başlangıcını okuyacağız. Hakimler kitabı 13. bölümünü 1. ayetten okuyacağım. İsrailliler yine Rab'in gözünde kötü olanı yaptılar. Rab da onları 40 yıl süreyle Filistlilerin boyunduruğuna terk etti. 40 yıl çok uzun bir süre. Tam bir nesil, tamam mı? Yani diyecekler ki oldum olası durum böyledir. Ben Rab'in bir şey yaptığını hiç hatırlamıyorum. Hayatımda hiç görmedim. Duymuşumdur atalarımda. Ama kendi gözlerimde böyle bir kurtuluş, böyle bir mucize hiç görmedim. Tamam mı? 40 yıl. Ve diyor ki Rab onları terk etti. Bu çok ağır bir laf. Değil mi? Biz hep diyoruz ilahilerde Rab bizi hiç terk etmeyeceksin. Ama burada diyor ki Rab onları terk etti. Nasıl terk edebilir ki Tanrı? Aslında görüyoruz ki onlar Rab'in gözlerinde kötü olanı yaptılar. Sonra Rab onları terk etti. Bu onların günahlarından kaynaklanan bir durumdu. Tamam mı? Ama Rab bunun içinde pasif kalmıyor. Diyor ki madem sensiz yaşamak istiyorsunuz, buyurun o zaman istediğin gibi olsun. Bensiz yaşayabilirsiniz. Sanki biz Tanrı'nın gemisindeydik. Biz dedik ki biz kaçalım. Filika'ya binip işte geceleyin kaçalım. Rab gördü dedi ki tamam ben size yardım edeceğim. İtti. Karar bizimdi. Ama Tanrı da peki istediğiniz gibi olsun diyor, terk ediyor. Kutsal kitapta bu çok önemli bir öğretiş aslında. Sen kendi hayatında belki diyorsun ki Rab niye bizi terk ettin ki? Ülkemizi niye terk ettin ki? Kendi hayatımda benim ne huzurunu hissedemiyorum. Bazen öyle oluyor. Aslında Tanrı bizi hiç terk etmek istemiyor. Seviyor, yanımızda bulunmak istiyor. Her an sizinleyim diyen Tanrı. Bazen biz seni istemiyorum dediğimiz zaman peki sizi zorlamayacağım o zaman diyor Tanrı. Ve cehennem aslında nasıl bir yer? Cehennem sensiz yaşamak istiyorum diyenlerin peki sonsuza kadar istediğiniz olsun Tanrı'nın dediği yerdir. Madem beni istemiyorsanız buyurun. O zaman bu çok ağır bir ayet. Sonra ikinci ayeti geçiyoruz. Diyor ki Dan oymağından soralı bir adam vardı. Adı Manoah'tı. Karısı kısırdı ve hiç çocuğu olmamıştı. Rab'in meleği kadına görünerek. Ya işte kilise kadınlarla dolu ya bugün. Bu sizin için bir söz. Melek kadına görünerek kısır olduğun, çocuk doğurmadığın halde gebe kalıp bir oğul doğuracaksın dedi. Göreceğimiz üzere bu adam Manoah hiçbir işe yaramaz biri. Boş bir adam, çok tembel bir adam. Tamam mı? O zaman melek onu sürekli es geçiyor, direkt kadına konuşuyor. Ve aslında burada Tanrı hakkında çok önemli bir şey öğrenmiş oluyoruz. Hakimler kitabı boyunca sürekli erkekler çok aptal, çok boş ve kadın sürekli kadınlara direkt konuşuyor. Hamdolsun. Bu bir müjde. Yani erkekler için bir müjde değil. Ama Tanrı insanlarla iletişim kurmak isteyen bir Tanrı'dır. Erkekler dinlemiyorlarsa kadına konuşacak. krallar dinlemiyorlarsa yoksullara konuşacak. Yani Tanrı bir yol bulacaktır. Bunu İsa Mesih'in hayatında görüyoruz zaten. İşte Kral Herodes kendi havasındayken Mesih işte ahırda doğdu. Tamam mı? Dil bilginleri Mesih'i saymazken Tanrı işte günahkarlara konuştu. Tanrı insanlarla iletişim kurmak isteyen bir Tanrı'dır. Önemli olan soru bu. Sen müsait misin? Tanrı arıyor. Seninle konuşmak, sen müsait misin? Müsait değilim şimdi. Çok doluyum, çalışıyorum, koşuşturma. Peki diyor Tanrı, başka biriyle konuşayım o zaman. Tamam mı? O zaman ilk sorumuz bu bugün. Sen müsait misin? Tanrı bugün seninle iletişim kurmak istiyor. Ama sen dinliyor musun? Hazır mısın? Müsait misin? Dördüncü ayet. Bundan böyle melek kadına konuşuyor. Bundan böyle şarap ya da içki içmemeye dikkat et. Murdar bir şey yeme. Çünkü gebe kalıp bir oğul doğuracaksın. Onun başına ustura değmeyecek. Çünkü o daha rahmindeyken Tanrı'ya adanmış olacak. İsrail'i Filistlilerin elinden kurtarmaya başlayacak olan odur. Şimdi Hristiyanlıkta ve Yahudilikte içki içmek, alkol içmek günah değildir. İsa Mesih zaten şarap içmiştir. Kilisede içeriz işte Rab'in sofrasını yaparken. O zaman alkol günah değildir Hristiyanlıkta. Ama bazen Tanrı bir kişiye belli bir şey için adanmışlığını ve ciddiyetini ve sevgisini göstermek için belki onun bir şeyden olmasını isteyebilir Tanrı. Bunu bir müddet için vazgeçer misin diye sorabilir Tanrı. Tamam mı? Yani beni bundan daha çok sever misin diye sorabilir bazen. Bu kadına bu yüzden bunu soruyor. Tamam mı? Diyor ki ben kutsal özel bir şey yapmak istiyorum. O zaman sen içmeyeceksin. Bu adamın kafasına şey Andy'nin olduğu gibi olmayacak. Rab kellere dokunmaz bak. O zaman ben iman ettikten 2 yıl sonra Rab'in benimle konuştuğunu hissettim ve aslında benim birçok müzik CD'lerim vardı. Çok. Ve Rab dedi ki hepsini vermeni istiyorum başkalara. Yani onları artık kullanmayacaksın. Tamam mı? Beni sınıyordu. Yani beni müzikten daha çok seviyor musun diye. Tamam, ben kolaylıkla o günlerde o yeni iman etmişken hevesine kolaylıkla yaptım. Şimdi ne oluyor? Şimdi yavaş yavaş hepsini geri alıyorum. Tamam mı? Şimdi eğer ben o durumdayken bir başkasına gidip de sen müzik dinliyorsun diye günahkarsın dediysem olmaz. Tamam mı? Başkalarını kendi standartlarınla ölçmek günahtır. Bu yobazlıktır. Bu benle Tanrı aramızda bir şeydi. Tamam mı? Ve bunun gibi çok şey yaşayabiliriz imanla hayatımızda. Ondan birkaç yıl sonra Rab'in benden 1 yıl boyunca sırf Hristiyan kitapları okumamı istedi. Tamam mı? İşte ilahiyat falan. 1 yıl boyunca çok net bir şekilde hissettim. Şimdi Hristiyan olmayan kitapları okumakta çok fayda var. Çok okuyorum. Kitapları çok seven biriyim. Tamam mı? Ama sadece o yıl boyunca Rab dedi ki bunu yap ki senin hayatında çok sağlam bir yıl olsun. Tamam mı? Ben de bir temel atmak istedim. O zaman yaptım. Zordu ama yaptım. Tamam mı? Ve bazen Rab bizi bu şekilde sınayabilir. Neden? Beni bundan daha çok seviyor musun diye görmek için. Ve aslında nefsine yenilmiş misin? Değil mi? Yani benliğine işte yenik olup olmadığını görmek için. Çünkü ben bunu yapamam dediğimiz zaman o Rabbimizin dikkatini çeker. Öyle mi? Yapamaz mısın? O zaman bakalım. Acaba Rab senden ne istiyor? Seninle bugünlerde, işte son haftalarda ne konuşuyor bununla ilgili? Bir şey konuşuyor mu seninle? Belki sigara bırakmanı ya da azaltmanı isteyebilir kutsal ruh. Yapabilir misin? Tanrı'nın dur dediği zaman durabilir misin? Belki senden belli bir televizyon programından vazgeçmeni istiyor Tanrı. İşte her zaman bu programı izliyorsun. Biraz bırak, bir yana koy, onun yerine o saatlerde dua et diyebilir. Zaten Hristiyan oruç bundan kaynaklanan bir durum. Hristiyan oruç işte herkes bunu yapsın diye bir şey değil. Hristiyan oruç işte ben kutsal ruhtan hissediyorum ki önümdeki 3 gün boyunca oruç tutacağım, kendimi dua edeceğim. Çok meşhur bir ilahiyatçı vardı, Jonathan Edwards diye. O dedi ki ne zaman ki yüreğimdeki o ateş biraz azalırsa 3 gün boyunca oruç tutup kendime dua ediyorum. O zaman yeniden o alevler yeniden işte alevlenir dedi. Tamam mı? O zaman senin hayatında ne olabilir? Rabbin istediği, Rabbin senden çok nazik bir şekilde rica ettiği. Bu buyruğun, bu hikayenin başlangıcında gelmesi çok ironik. Çünkü Şimşon zaten nefsine yenilmiş bir adamı. Öz denetimi sıfır bir adamdı. Şimşon'un hayatında göreceğiz. Ne zaman ki güzel bir kadın görse, alarm! Yani işte dikkati bozukluğu var ya, Şimşon'da o var. Yani ben bir şey yapacağım Rab için, ooo güzel bir kadın. Her zaman öyle bu adam. Tamam mı? O zaman işte ilginç ki bu hikayenin başlangıcında bu geliyor. Ruha mı uyacaksın, benliğe mi uyacaksın? Ve bu soru herkes için geçerlidir. Bir kilise önderi arkadaşım kendi cemaatinden bir hikaye paylaşmıştı benimle. Dedi ki cemaatinde bir kadın vardı, imanlı. Ve kadın ona geldi, dedi ki Pastor Bey, ben işte Pastor Bey bak. Biz de öyle konuşmuyoruz. Ben işte ondalık vermeye başlamak istiyorum. Ondalık vermek istiyorum. İçimden öyle geliyor. Yani gelirimin %10'u kiliseye bağışlamak istiyorum. Fakat kocam imanlı değil. İzin vermez. Dedi tamam mı? Pastör de ne dedi? Dedi ki işte sen dua et ve Rab durumu çözecektir. Akıllı bir pastör. Tamam mı? Sonra birkaç ay sonra kadın pastörü geliyor diyor ki inanamazsın. Ne olduğunu hiç inanamazsın. Kocam dedi ki ben kiliseye ondalık vermek istemiyorum çünkü ben bir tekneyi satın almak istiyorum. O niyetindeyim. Dedi ki kocası satın almak istediği bir tekneyi gördü. Kadına geldi dedi ki ben bu tekneyi satın almak istiyorum ama teknenin adı çok tuhaf onu anlamıyorum. Adı ne diye sordu kadın. Adam dedi ki o teknenin adı Malaki 3.10. Ne demek olabilir? Kadın dedi ki bakalım kutsal kitapta bir ayetmiş. Açıyorlar kutsal kitabı. Malaki 3.10 bir ayet şöyle diyor. Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor her şeye egemen Rab. O zaman koca ikna oldu. Düşünebiliyor musun? Koca ikna oldu. Tekneyi satın aldı. Ve kadına izin verdi ki ondalık versin. Rab senden ne isteyebilir acaba? Ne istiyor bu arada? Seninle ne konuşuyor? Bunu iyice düşünmemiz lazım. Çünkü belki haber takip etmekten vazgeçmek. Bazen haberi o kadar çok takip ediyoruz ki kendimizi çok kötü hissediyoruz. Belki Rab diyor ki onu izlemekten dua et. Bir müddet, bir süreç için. Belki sosyal medyadan, belki Facebook sayfasını kapatman lazım birkaç ay için. Bilmiyorum, sadece işte beyin fırtınası yapıyorum, tamam mı? Belki bir müddet gelirin %10'u değil, %20'sini vermen istiyor Tanrı. Yani her zaman bizim kutsal ruhu duyan ve itaat eden bir halk olmamızı istiyorum. Yani lütufla dolu bir kilise bu anlamla geliyor zaten. Bu senle Tanrı aranızda bir şey olacak. Başkalarını kendi standartlarınla yargılamak günahtır. Benim size ilahi hepiniz şunu yapmalısınız demem günahtır. Ama kutsal ruh her birimizle yaşadığına göre her birimizle konuşsun ve yönlendirsin. Tamam. Hikaye devam edeceğiz. Ayet 6. Kadın kocasına gidip yanıma bir tanrı adamı geldi dedi. Tanrının meleğine benzer görkemli bir görünüşü vardı. Yani kocasına sen görkemli değilsin ama bu adam nereden geldiğini sormadım, bana adını da söylemedi. Ama gebe kalıp bir oğul doğuracaksın dedi. Bundan böyle şarap ve içki içme, murdar bir şey yeme. Çünkü çocuk ana rahmine düştüğü andan öleceği güne dek Tanrı'nın adanmışı olacak. Manoa Rab'e şöyle yakardı. Ya Rab, gönderdiğin Tanrı adamın yine gelmesini, doğacak çocuk için ne yapmamız gerektiğini bize öğretmesini dilerim. Yani ben de görmek istiyorum. Ne olur Rab, sırf yengeyle konuşma. Ayet 9. Tanrı Manoa'nın yakarışını duydu. Bak, Tanrı ne akıllı. Kadın tarladayken Tanrı'nın meleği yine ona göründü. Ne var ki Manoa karısının yanında değildi. Kadın tarlada çalışıyor. Adam nerede? Karadenizli adam işte. Evin içinde yatıyor. Değil mi? Karadeniz'dekiler işte şeref duyuyorlar. Ben çalışmıyorum. Yenge çalışıyor. Kadın haber vermek için koşa koşa kocasına gitti. İşte geçen gün yanıma gelen adam yine bana göründü dedi. Manoa kalkıp, bak kalkıp demek ki yatıyordu. Karısının ardı sıra gitti. Adamın yanına varınca karımla konuşan adam sen misin diye sordu. Yani tehdit edercesine. Yoksa sen mi hamile bırakacaksın? Adam evet benim diyor. Manoa söylediklerin yerine geldiğinde çocuğun yaşamı ve göreviyle ilgili yargı ne olacak diye sordu. Rabbin meleği karın kendisine söylediğim her şeyden sakınsın diye karşılık verdi. Yani zaten kadını söyledim. Asmanın ürününden üretilen hiçbir şey yemesin, şarap ve içki içmesin, murdar bir şey yemesin. Buyurduklarımın hepsini yerine getirsin. Yani kadına söyledim zaten. Niye onu dinlemiyorsun ki adama? Kutsal kitaptaki Tanrı kadınları yok sayan bir Tanrı değil ki. Tam tersine cinsi latfi onurlandıran bir Tanrı'dır. Gerçekten önemli kutsal kitapta. O kültürü düşünsenize. Tanrı adama es geçerek direkt kadınla konuşuyor. Hem de o kültürde, o zamanlarda. Böyle bir tanrımız var gerçekten. İşte bugün kilise kadınlarla dolu ya, onu diyebilirim özgürlükle. Ayet 15. Manoa, seni alıkoymak, onuruna bir oğlak kesmek istiyoruz dedi. İşte çok Orta Doğulu bir adam. Rabbin meleği, beni alıkoysan da hazırlayacağım yemeği yemem dedi. Yakmalık bir sunu sunacaksan Rab'e sunmalısın. Manoa onun Rabbin meleği olduğunu anlamamıştı. Rabbin meleğine adın ne diye sordu. Bilelim ki söylediklerin yerine geldiğinde seni onurlandıralım. Ve yerine gelmezse kimi suçlayacağımızı da bilelim. Rabbin meleği adımı niçin soruyorsun dedi. Adım tanımlanamaz. Manoa bir oğlakla tahıl sunusunu aldı. Bir kayanın üzerine Rab'e sundu. O anda Manoa'yla karısının gözü önünde şaşılacak şeyler oldu. Rab'in meleği sunaktan yükselen alevle birlikte göğe yükseldi. Bunu gören Manoa'yla karısı yüzüstü yere kapandılar. Şimdi ateş, alev Şimşon'un simgesidir. Şimşon'un hikayesi boyunca ateş yer alıyor. Çünkü aslında ateş Şimşon gibi. Yani işte kontrolsüz bir şekilde her yeri yakıp yok eden bir adam. Aynı zamanda ateş kutsal ruhun bir simgesidir. Çünkü kutsal ruh senin üzerine geldiği zaman ne olacak belli değil. Kontrol altına alamazsın kutsal ruhu. İlginç burada ayet 21. Rabbin meleği Manoah'la karısına bir daha görünmeyince Manoa onun Rabbin meleği olduğunu anladı. Gittikten sonra jeton düşüyor. Oo, melekti. Yani onlarla birlikteyken Rabbin geldiğini anlamamış adam. Ama gittikten sonra içten çıktıktan sonra anlıyor. Oh, bu bir melekti. Bizim hayatlarımızda her zaman öyle değil mi? Bir şey oluyor, anlamıyoruz. Olaydan sonra Rab çalışıyordu, Rab konuşuyordu. Keşke anlasaydım. Ama biz çok yavaşız her zaman. Çok işte dar kafalıyız aslında. Karısına 22. Karısına kesinlikle öleceğiz dedi. Çünkü Tanrı'yı gördük. Karısı, akıllı kadın, Rab bizi öldürmek isteseydi yakmalık sunuyu ve tahıl sunusunu kabul etmezdi diye karşılık verdi. Bütün bunları bize göstermezdi. Bugün söylediklerini de işitmezdik. O zaman devam ediyor 24. Ve kadın bir erkek çocuk doğurdu. Adını Şimşon koydu. Şimdi Şimşon Şems'ten geliyor. Güneş. Sen zaten Şemsasın. Bu da ilginç. Normalde kutsal kitapta ne zaman ki bir melek bir doğuşu mucizevi bir şekilde duyurursa o çocuğa aslında Yahweh'den gelen bir ad koyuyorlar. Ama bunlar çok pagan. İşte güneş tanrısına onurlandırmak için bir ad koyuyorlar. Şemşon. Çocuk büyüyüp gelişti. Rab de onu kutsadı. Rab'in ruhu, kutsal ruh, ruhu mukaddes. Sora ile Eştaol arasında mahanedanda bulunan Şimşon'u yönlendirmeye başladı. Şimdi asıl kelime burada yönlendirmek için itmeye, zorlamaya ya da sürmeye başladı anlamına geliyor. Tamam mı? Şu ana kadar Hakimler kitabında her zaman diyor ki kutsal ruh onun üzerine indi. Onun üzerine indi. Ama burada farklı bir kelime kullanıyor. Diyor ki onu zorlamaya, onu itmeye, sürmeye başladı kutsal ruh. Sanki onun içinde durdurulmaz bir güç vardı. Aynı kelime var. İsa Mesih Luka bölümünde vaftiz olduktan sonra diyor ki kutsal ruh onu çöle doğru zorladı, sürdü, itti. Tamam mı? Ve bu aslında bu çok önemli bir şey. Bunu yaşadın mı hiç kendi hayatında? Yani kutsal ruh senin yüreğini bir yere... Wow, bilmiyorum ama kiliseye gitmeliyim. Buradayım. Ya da bunu demeliyim ya da bunu yapmalıyım. İçimden geldi, yapacak bir şey yok. Kendimi durduramıyorum. Yaşadın mı hiç? Bu kutsal ruhtur. Birkaç örnek vereceğim. Mesela Eyüp peygamber şöyle dedi. Benim de söyleyecek sözüm var. Ben de bildiğimi söyleyeceğim. Çünkü içim dolu, içimdeki ruh beni zorluyor dedi Eyüp. Konuşmam lazım. Yani bu insanlar Tanrı'ya küfrederken ben araya girmem lazım. Bir şey demem lazım. Kendimi tutamıyorum dedi. Yeremia peygamber. Yeremia çok ilginç bir adam o da. Ağzımı her açtığımda başım derde giriyor diyen bir adam. Tamam mı? İşte ben Tanrı'nın adına bir şey söyledim ve hapse attılar. Yakmaya kalkıştılar. Her zaman öyle bir adam. Diyor ki Yeremia 29. Bir daha onu anmayacak, onun adına konuşmayacağım desem, sözü kemiklerimin içine hapsedilmiş, yüreğimde yanan bir ateş sanki. Tanrı'nın sözü bir ateş sanki içimde. Onu içimde tutmaktan yoruldun. Yapamıyorum artık. Onu yaşadın mı hiç? Kutsal ruh senin içinde o kadar çok güçlü bir şekilde çalışıyor ki kendimi, ağzımı kapatamıyorum. Kendimi tutamıyorum. Başım derde girse bile yapmam lazım. İşte bu kutsal ruhtur. Pavlos zaten şöyle dedi. Bizi zorlayan Mesih'in sevgisidir. Adam hapisten hapise işte tehditten tehdite yaşayan bir adam. Ama diyor ki duramıyorum, kendimi durduramıyorum. Konuşmam lazım. Beni zorlayan Mesih'in sevgisidir. Ben üniversitedeyken özellikle kutsal ruh sürekli beni dua etmeye zorluyordu böyle. Tamam, o zaman akşam arkadaşlarla otururken herkes öğrenci, ben kalkıp da kusura bakma arkadaşlar sizinle takılamam, benim dua etmem lazım, pat diye koşarak giderdim. Odamda işte dua ederdim. Dua etmem lazım. İçimden ya o bu dua hasretimi gidermem lazım. Bunu yaşadın mı hiç? Bunu isteyelim, böyle bir arzu. Kutsal ruh içimizde bizi kötülüğe doğru değil, kutsallığa doğru itiyor. İtiyor. İşte Hristiyan ahlak buradan kaynaklanıyor zaten. Bir kural listesinden değil. Kutsal ruh üzerimize geliyor. Wow, ben işte o yoksula para vermem lazım. Kendimi durduramam. Durduramıyorum. Dua etmem lazım. İşte müjdeyi paylaşmam lazım. Bazen işte şefkat, merhamet böyledir değil mi? Geliyor, akıyor. Biz kendimize buna teslim etmemiz lazım. Rab bunu yapmak istiyorsa yapsın. Kontrol altına alma. Ateşi kontrol altına alamazsın ki. Böyle kutsal ruhla dolu bir insanlar olalım. O zaman şimdi hikayenin sonuna geldik. Bölümün sonuna geldik. Şimşon doğdu. Beklenen kurtarıcı olacak. Karizmatik bir adam olacak. Normalde böyle bir hikayenin sonrasında bir sonraki ayet böyle olacak. Ve Şimşon kutsal ruhla dolarak düşmanlarını yok etti. Savaşa çıktı. Tamam mı? Normalde böyle bir ayet olacaktı. Ama bir sonraki ayete bakarsak 14 ve 1 şöyle okuyacağız. Bunu bekliyoruz. Tamam mı? Sonra diyor ki Şimşon bir gün Timna'ya gitti. Orada Filistli bir kadın gördü. Tamam mı? Savaşmaya gideceğine sevişmeye gidiyor adam. Tamam mı? İşte kutsal ruhla doluyor, gidiyor. Oh, güzel bir kadın. Şimşon her zaman böyle bir adam. Acaba biz böyle miyiz? Belki kadın olmayacak. Zaten hepiniz kadınsınız. Oh, güzel bir kadın. Ayna. Oh, güzel bir kadın. Ama Şimşon muamması budur zaten. Rab onu doğmadan seçti. Bir melek gönderdi. Kısır bir kadından doğdu. Mucizevi bir şekilde ortaya çıktı. Kutsal ruhuyla doldurdu. Mesetti. Ayırdı. Ama adam her zaman nefsine yenilmiş bir adam. Ve aynı şey bizim için geçerli kardeşler. İncil'e göre Rab seni doğmadan önce seçti. Kurtulmak için. Sen neden buradasın bugün? Tesadüf değil. Rab seni doğmadan önce seçti. Ailesine dahil etmek için. Böyle bir tasarısı vardı Tanrı. Mucizevi bir şekilde doğdun. Yeniden doğdun. Ruhtan doğdun. Vaftiz oldun. Bu bir mucizeydi. İmkansızdı. Senin gibisi kurtarmak imkansızdı değil mi? Benim gibisi. Ama Rab bizi kurtardı. Mesih'in kanı sayesinde. Yeniden doğduk. Kutsal ruhla dolduk. Kutsal ruh bizi yönlendiriyor çağrımıza doğru, kaderimize doğru. Ama biz her zaman pırıl pırıl bir şey, oraya gideceğim. Her zaman. Değil mi? Rab bana bunu verdi. Yapacağım. Her gün dua edeceğim bir saat. Dua edeceğim, dua edeceğim. Sabah kalkamadım. Çok geç yattım çünkü. Neden geç yattım? İşte televizyon izliyordum. Değil mi? İşte Rab her zaman imanlılar olarak bu iki şey arasında kalıyoruz. Tamam mı? Ruha uymak mı? Benliğe uymak mı? Ve Galatyalara Pavlus şöyle yazdı. İyi koşuyordunuz. İyi başladınız. İyi koşuyordunuz. Sizi gerçeğe uymaktan kim alıkoydu? Koşuyordunuz, sonra merhaba, merhaba kardeşim diye bitti. Koşmuyorsun demektir. Başka bir ayet Pavlus. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olan arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Tamam mı? Arzu ne demek? İçimizde bir şey isteyip de harekete geçmek. Arzu. Ne arzuyorsun? Tek arzumsun. Tek mi? Rab artı şu olsun, şu kariyer mi olsun, işte yeni arabam olsun, şu olsun. İnsanlar beni sevsin. Bilmiyorum. Yani senin için nedir? Bu hikayede zaten İsa Mesih'i bir an için görmüş oluyoruz. Her zaman kutsal kitap öyledir. Bütün kutsal kitap Mesih'e işaretler. Burada da zaten Mesih mucizevi bir şekilde doğdu. Bir melek tarafından onun doğuşu da duyuruldu. Bir kurtarıcı ortaya çıkacak diye. Kutsal ruh Mesih'in üzerindeydi. Mesih'i zorluyordu. Mesih de geldi, gördü ve aşık oldu. Ama aslında Şimşon gibi alıkonuldu değil. Aslında Mesih geldi dünyaya, gördü, bizi gördü, onun halkını gördü. Aa, sevgili gelinim ve bize aşık oldu. Tamam mı? O zaman Mesih'in amacı buydu aslında, sağa sola sapmadan bizi gördü, kafasına taktı ve bizim peşimizden gitti. Onları seveceğim. Onları kendime çekeceğim dedi. Vazgeçmeden bunu yaptı. Tamam mı? O zaman biraz Şimşon'a benziyor ama Mesih zaten günahsızdı. Mükemmeldi. Sağa sola sapmadı. Ve Mesih'in ölümü ve dirilişi bizi nefsimize karşı zaferli olmamız için bir kapı açtı. Çünkü vaftizde benliğimize karşı, eski hayatımıza karşı ölmüş oluyoruz. Yeni bir yaşama doğuyoruz. Kutsal ruhla dolarak şimdi nefsimizi yenebiliriz. Rabbin gücüyle, Rabbin yardımıyla. Yeni yapımız buna yönelik. O zaman hikaye bu. Birazdan duaya geçeceğiz. Dua etmemiz lazım bunun üzerine. Ama bu hikayeden neler öğrendik? Birincisi bu. Rab insanlarla, seninle İrtibat kurmak istiyor, iletişim kurmak istiyor. Sana konuşuyor bugün. Ama sen müsait misin? Müsait değilsen başka biriyle konuşacak. Rab bizimle konuşmak istiyor. Tamam mı? Ama yüreğin açık mı? Yoksa ben bu hafta çok meşgulüm. Rab bu hafta benimle konuşma. Yarın müsait olacağım. Pazar günü kiliseye gideceğim, o zaman konuş. Pazar günü buradasınız. Bugün sizinle konuşsun. Tamam, ama Rab her zaman bizimle konuşmak isteyen bir Tanrı'dır. Mesih ölümden dirildiği sabah ilk olarak kime göründü? Yani Mesih'in dirilmiş halini ilk gören kimdi? Meclis-i Meryem. Kadın. Peki elçiler? Çarmıhın orada yoktu. Mezarın orada yoktu. Terk ettiler, kaçtılar korkuyla. Tamam mı? Mesih neden Meryem'e göründü o zaman? Çünkü oradaydı. Müsaitti. Bekliyordu. Bazen Rab'in önünde beklemek lazım. Benimle konuşacak. Biliyorum. Bekleyeceğim. İşte Rab buradayım. Lütfen ne olur benimle konuş. İkinci olarak bu hikayeden neler öğrendik? Rab bazen bir şeylerden vazgeçmemizi isteyebilir. Adanmışlığımızı ve itaatimizi ve sevgimizi göstermemiz için. Rab seninle ne konuşuyor bugünlerde? Neyle ilgili konuşuyor? Bazen çok seçici oluyoruz. Rab benimle bununla ilgili konuşabilirsin ama bununla ilgili lütfen konuşma. Çünkü hiç itaat edeceğimi zannetmiyorum. Bazen Rab'i susturuyoruz böyle. Bu odaya girebilirsin Rab, buyurun. Ama bu odaya girme çünkü çok pis orası. Normalde Rab en pis odaya girmek istiyor. Çünkü temizlemek istiyor. Değil mi? O zaman seçici olmayalım. Bu çok kolay. Rab benimle hizmetimle ilgili konuşsun. Değil mi? Ama gizlice geceleyin yaptığım şeylerle ilgili konuşmasın. Üçüncü olarak kutsal ruh bizi zorlamak istiyor. Sürmek istiyor. Kutsal ruhla dolmak. İşte elçiler o odada bekliyorlar. Pentekost gününde kutsalık geliyor. Patiyama sokaktayız. Müjde paylaşıyoruz. Ne oldu bize? Bir cesaret geldi. Pat oradalar. Bunu da yaşayalım. Kutsal ruh bir şahstır. Biliyor musunuz? Kişiliksiz bir güç değil. Bu ayet çok önemli. Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Üzmeyin. O bir şahstır. Bizimle konuşma. Yani Tanrı'nın gücünü hayatında hissettiğin zaman bu sadece işte bir güç şifa verecek falan değil. Aslında bir şahs, bir kişi senin hayatına girmiş oluyor. Seninle bir ilişki kurmak istiyor kutsal ruh. Ve seninle konuşmak istiyor ve yönlendirmek istiyor. Ama biz bazen ağır bir bataniyeyle işte onu susturuyoruz böyle. İşte konuşuyor, konuşuyor sonra yok sussun. Ne diyecek? Artık şey diyecek. Madem beni dinlemiyorsan susayım. Kutsal ruhu kederlendirmeyin diyor. Üzmeyelim. Göz ardı ettiğimiz zaman onu üzmüş oluyoruz. Ve en son olarak bir şey seni Rabbin yolundan alıkoydu mu? Tamam, Rab sana bir şey verdi. Gidiyordun, iyi koşuyordun. Sonra oh! Oraya mı gittin? Şimşon onu yaptı zaten ve sürekli yapıyor. Sonra yeniden yola. Oh, başka bir kadın. Sen böyle mi yaşıyorsun pazardan pazara? Bazılarınızı her pazar günü görmüyorum. İşte geliyorsun, işte bir şey seni alıkoyduysun. Aa, müsaitim, geleceğim bugün. Yani derdim kiliseye gelmeniz değil. Derdim kutsal ruha uymanız. Kutsal ruhu alalım, kutsal ruha uyalım.